Ayrım 11. Ermiş Claire'in kuyusu. Anatole France, sayfa 129. 16. Dünyanın prensi. Ermiş adam Giovanni, cezasının infazı için belirlenen günün sabahı derin bir şekilde uyuyordu. Etkin yüce bilgin, hücrenin kapısını açıp onu yeninden çekerek bağırdı. Yeter artık, uyan, kadından doğma kişi. Gün çoktan gri göz bebeklerini açtı. Çayır kuşu şarkı söylüyor ve sabahın buharları tepelerin bağrını okşuyor. Suların ve gökyüzünün tanrısal kızlarının, ölümsüz perilerinin bağırları, karınları ve kalçaları olan esnek, beyaz buhar bulutlarının, sabah bakirelerinin sürülerini dalgalandırarak pembe yansımalarla yamaçlardan süzüldüğü görülüyor. İhtiyar Okeanos, taze kollarında sümbüllerden ve dağ lalelerinden bir yatak üstünde, dünyanın efendisi tanrıları ve tanrıçaların sevdiği çobanları ağırlayan bu bulutları dağlardan aşağıya sürüyor. Çünkü onlar, annelerinin güzel ve perilerin yataklarına yaraşır yaptığı, kaynakların ve gölgeli ağaçlıkların sakinleri olan çobanlardır. Doğa harikalarını çok incelemiş olan ben de az önce yamacın karnında pek şehvetli şekilde akan buhar bulutlarını görünce belimden doğru yükselmeselerdi anlamayacağım arzularla doluyordum. Çocuk Herkül de aynı biçimde beşikten itibaren onlara gücünü gösteriyordu. Bu arzular hiç de pembe renkli buharlar ve ince bulutlar değildi. Onlar benim için Castro'dan geçerken bir handa tanıdığım, orada hizmetçilik eden ve katır sürücüleriyle askerlerin keyfine uygun Mona Liberta adındaki bir kızı temsil ediyorlardı. Bu sabah tepenin bayırlarında yol alırken hayalimde canlandırdığım Mona Liberta, anının tatlılığı ve yokluğun özlemiyle harika biçimde güzelleşmişti. O, sana söylediğim bel bölgem tarafından doğan, sonradan hoş kokulu ateşini bütün bedeni ruhuna yayan ve oraya hüzünlendirici sıcaklıklar ve tadına doyum olmayan acılar dolduran tüm hayallerle süslenmişti. Ey Giovanni, bilmen gerekir ki soğukkanlı bir bakışla bu kız Ombriye ve Romagnes kırlarında çayıra inek sağmaya giden kızlardan pek farklı değildi. Siyah, derinden etkileyici ve vahşi bakışlı gözleri, esmer yüzü, büyük ağzı, dolgun göğüsleri, sarımsı karnı, dizlerinden itibaren tüylerin kapladığı bacakları vardı. Olağan zamanlarda kaba bir biçimde gülerdi ama zevke geldiği zaman yüzü asık ve bir tanrının önünde şaşırmış gibi bir hal alırdı. Bu durumdur ki beni ona bağlamıştı. Bu bağlılığın doğası üzerine o zamandan beri çok kafa yordum. Çünkü konunun uzmanıydım ve olayların nedenini araştırmakta ustaydım. Castro'dan han hizmetçisi bu Mona Liberta'ya beni çeken gücün, gökyüzünde yıldızları yöneten güçle aynı olduğunu ve dünyada aşktan başka bir gücün olmadığını keşfettim. Aşk bu çok becerilmiş ve bir o kadar da dövülmüş Mona Liberta örneğinde görüldüğü gibi aynı zamanda da kindir. Hatırladığıma göre en iyi dostu olan bir papa seyisi bir gece birlikte yattıkları tavan arasında onu öyle bir dövdü ki öldü diye oracıkta bıraktı. Sonra sokaklarda kızı vampirlerin boğazlamış olduğunu bağırarak koşturdu durdu. İyi bir fizik ve doğal felsefeden bir takım fikirler edinmek isteniyorsa bunlar üzerinde derin düşünülmesi gereken konulardır. Etkin yüce bilgin böyle konuştu. Gübreden yatağının üstünde doğrulan ermiş kişi Giovanni de karşılık verdi. Yüce bilgin, bu sözler az sonra asılacak bir adama yöneltilmeye uygun mudur? Seni dinlerken sözlerinin bir iyilik adamından ve önemli bir din bilgininden mi olduğu yoksa karanlıkların meleği tarafından yollanmış bir rüyadan mı geldiği konusunda kuşku duyuyorum. Etkin yüce bilgin yanıt verdi. Sana asılmaktan söz eden kim? Şunu bil ki Giovanni, buraya sabahın erken saatinde seni kurtarmak ve kaçmana yardım etmek için geldim. Bak, zindancı elbisesi giydim. Cezaevinin kapısı açık. Hadi acele et. Ermiş adam yerinden kalkarak yanıtladı. Yüce bilgin, söylediklerinize dikkat edin. Ben yaşamımı Tanrı'ya sundum. Bunun yaşama mal olduğunu kabul ediyorum. Sözünüze inanarak yaşama döndüm. Eğer beni adaletin tecelli ettiği yere götürürlerse, ilkinden daha acı verici ikinci bir özveride bulunmam ve iki ölüm acısı çekmem gerekecek. Size itiraf ederim ki şehitlik hevesim uçup gitti ve dağın çamları altında günü soluma arzum geldi. Etkin yüce bilgin karşılık verdi. Seni rüzgarda hüzünlü flüt namesi çıkaran çamların altına götürmeyi amaçlıyordum. Kente bakan yosunlu bayırda yemek yiyeceğiz. Gel, neden gecikiyorsun? Ermiş adam dedi ki, sizinle yola çıkmadan önce kim olduğunuzu öğrenmeyi çok isterdim. İlk sebatkarlığımda hayal kırıklığına uğradım. Erdemimin kırıp geçirilmiş boşluğunda cesaretim artık bir saman parçasından farklı değil. Ama Tanrı'nın oğluna olan imanım geriye kaldı. Bedenimi kurtarmak için ruhumu kaybetmek istemezdim. Etkin yüce bilgin, gerçekten de ruhuna heves ettiğimi mi sanıyorsun? O çok güzel bir genç kız, kibar bir hanım mıdır ki senden almamdan korkuyorsun? Sen de kalsın dostum, ondan hiçbir şey yapmayacağım. Ermiş kişi asla dinsel bir koku almadığı bu sözlere güven duymamıştı. Ama özgürlük için büyük arzu duyduğundan daha fazlasını aramadı. Yüce Bilgin'i izleyip cezaevinin küçük kapısını geçti. Ancak dışarıya çıktığı zaman sordu. Sanki insanlara rüyalar gönderiyorsun ve mahpusları kurtarıyorsun. Kimsin sen? Bir kadının güzelliğini ve bir adamın gücüne sahipsin. Sana hayranlık duyuyorum ama seni sevemiyorum. Yetkin Yüce Bilgin yanıtladı. Sana kötülük yaptığım andan itibaren beni seveceksin. İnsanlar sadece kendilerine acı çektirenleri severler ve acının içindekinden başka aşk yoktur. Böylece konuşarak kentten çıkıp dağ patikalarını tuttular. Uzun süre yol aldıktan sonra ağaçlıkların sınırında kırmızı kirimit kaplı bir ev gördüler. Evin önündeki düzlüğün kenarında meyve ağaçları dikili, asmalarla çevrelenmiş bir bahçe uzanıyordu. Avluda dallarından üzüm salkımları sarkan, yaprakları sonbahar tarafından altın rengine boyanmış bir asmanın altına oturdular. Bir genç kız onlara süt, bal ve mısır unundan kurabiyeler ikram etti. O sırada Etkin Yüce Bilgin elini uzatıp parlak kırmızı bir elma kopardı. Elmayı ısırdıktan sonra ermiş kişiye verdi. Giovanni yedi içti, sakalı sütten bembeyaz kesilmişti. Onları maviliğe ve sevince boğan gökyüzüne bakarken gözleri gülüyordu. Genç kız da gülümsedi. Etkin Yüce Bilgin dedi ki, ''Şu yavruya bak, Mona Libetta'dan çok daha güzel.'' Ermiş kişi sütün ve balın hazzıyla gün ışığında sevinç dolu annesinin onu kollarında taşırken söylediği şarkıları söyledi. Bunlar çobanların ve çoban kızların şarkılarıydı. Aşktan söz ediyorlardı. Genç kız kapının eşiğinde dinlerken ermiş kişi yerinden kalktı, yalpalayarak ona doğru koştu. Onu kollarına aldı ve yanaklarına süt, gülüş ve sevinç dolu öpücükler kondurdu. Etkin Yüce Bilgin masrafı ödedikten sonra iki yolcu düzlüğe doğru yola koyuldu. Derenin kenarında sıralanan gümüş rengi söğütler boyunca yürürlerken ermiş kişi, ''Oturalım'' dedi, ''çünkü yorgun düştüm.'' Bir söğüdün altına oturdular, süsen çiçeklerini, yapraklarını kıyıya doğru büktüklerini ve parlak renkli sineklerin suların üzerinde uçtuklarını görüyorlardı. Ama Giovanni artık gülmüyordu, yüzü mahzundu. Etkin Yüce Bilgin ona sordu. ''Neden kaygılısın?'' Giovanni yanıt verdi. ''Senin aracılığınla canlı şeylerin okşamasını duyumsadım. Kalbimin içinde huzursuz oldum. Süt ve balı tattım. Evin yeşiğinde hizmetçi kızı gördüm ve onun güzel olduğunu bildim. Kaygı etimde ve ruhumda. Seni tanıdığımdan beri nice yol aldım. Seni ilk kez gördüğüm Pırnal Korusu'nu anımsıyor musun? Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Beni keşiş mekanında ziyaret edip nefis ağzınla iyilik üzerine zorlukları öğretirken ince bir peçe altında parıldayan bir kadın gözlerinle bana görünen sensin. Otlakta bir Ambroise ya da bir Augustin gibi altın kardinal cübben içinde bana kendini gösteren yine sensin. O sırada düşünmenin kötülüğünü bilmiyordum. Bana düşünceyi verdin. Görkemi ateşli bir kömür gibi dudaklarımın üstüne koydun. Ben ise derin derin düşündüm. Ama aklın sarsılmaz yeniliği ve zekanın henüz katı gençliği içinde kuşkulanmıyordum. Sen de bana yine gelip kararsızlığı verdin ve kuşkuyu şarap gibi içirttin. İşte bugün senden dolayı olayların nefis hayalinin tadını alıyorum. Ormanların ve derelerin, gökyüzünün ve yeryüzünün, canlı biçimlerin ruhu göğsüme doluyor. Mutsuzum da çünkü seni izledim, insanların prensi. Giovanni gündüz ve gece gibi güzel yol arkadaşını hayranlıkla seyretti. Sonra ona dedi ki, senin yüzünden acı çekiyorum ve seni seviyorum. Seni seviyorum çünkü sen zavallılığım ve gururum, sevincim ve acımsın. Olayların görkemi ve acımasızlığınsın. Çünkü sen arzu ve düşüncesin. Çünkü beni kendine benzer kıldın. Çünkü günlerin şafağında bahçede verdiğin söz boşuna değildi ve bilimin meyvesinin tadına vardım ey şeytan. Giovanni şunu da söyledi. Biliyorum, görüyorum, hissediyorum, istiyorum, acı çekiyorum. Seni bana yaptığın tüm kötülükler için seviyorum. Seni seviyorum çünkü beni kaybettin. Ve insan meleğin omzuna kapanarak ağladı. Felix Jantete 8. Kanın gizemi. Onun ağzından İsa ve Katerina'dan başka bir söz çıkmazdı. Bunları söylerken de ellerini başına koydu. Gözlerini kutsal iyeliğe, Meryem Ana tasvirine dikti. Siena kenti yatağında boşuna iyi bir yer arayan ve dönüp durarak ağrıyı dindireceğini sanan bir hasta gibiydi. Kent konsüllerden, kent soyluların meclislerine geçen, önce soylulara bırakılan, sonra sarraflar, kumaşçılar, eczacılar, kürkçüler, İpek tacirleri ve üst düzey sanatlara kendini vermiş kişilerin işlettiği, Cumhuriyet'in hükümetini birçok kez değiştirmişti. Ama bu kent soylular zayıf ve doymak bilmez görüldüklerinden halk sırasıyla onları da kovdu ve iktidarı küçük zanaatkarlara verdi. Tanrı'nın oğlunun şanlı cisimleşmesinin 1368. yılında Reformcular Zirvesi adı verilen bir büyük konsey meydana getiren tuhafiyeciler, kasaplar, çilingirler, ayakkabıcılar ve duvarcılar arasından seçilmiş 14 yüksek hakimden oluşan bir senyörlük kuruldu. Bunlar kentlerinin amblemi olan evlatça ve olağanüstü bir aşkla sevdikleri bronz dişi kurt gibi kaba halk adamlarıydı. Ama onları cumhuriyetin üzerinde kurmuş olan halk, altlarında bankerler ve zengin tacirler sınıfından 12'leri yaşamlarını sürdürmeye bırakmıştı. Bunlar imparatorun kışkırtmasıyla kenti papaya satmak için soylularla birlikte hükümete karşı fesat düzenliyorlardı. Alman Sezarı komplonun ruhuydu. Bunda başarı sağlamak için paralı askerlerini yüreklendiriyordu. Satış fiyatıyla Floransa'nın bankerlerine 1620 altın florini rehin bırakılmış Charles Magne'nin tacını geri alabileceğini hesapladığından işin yapılmasında telaşı büyüktü. Bununla birlikte senyörlüğü oluşturan Reformcular Zirvesi üyeleri komuta sopasını sağlam tutuyor ve Cumhuriyet'in selametine göz kulak oluyorlardı. Özgür bir halkın hakimleri olan bu zanaatkarlar, surların içine girmiş imparatora ekmeği, suyu, tuzu ve ateşi yasaklamışlardı. Onu inler ve titrer durumda kovmuşlardı. Fesatçıları idam cezasına çarptırıyorlardı. Eskili Remus tarafından kurulmuş kentin muhafızları, Roma'nın ilk konsüllerinin ciddiyetini taklit ediyorlardı. Ama altın ve ipek kuşanmış kentleri, onların ellerinin arasından şehvet uyandırıcı ve vefasız bir kibar fahişe gibi kayıyordu. Kaygı da onları acımasız kılmaktaydı. 1370 yılında bunlar, Perugiyalı bir soylu olan Sir Nicola Tuldon'un Sezar'la anlaşmış olarak Siyenalıları kenti kutsal pedere teslime mecbur etmek üzere Papa tarafından gönderilmiş olduğunu haber aldılar. Bu senyör gençliğinin ve güzelliğinin baharındaydı. Salembeni sarayında ve sarraf dükkanlarında uyguladığı hoşa gitme ve göz kamaştırma sanatını hanımların arasında öğrenmişti. Hafif meşrep ve boş kafalı oluşuna karşın Papa'nın amacı yüzünde kent soyluların ve bazı sanatçıların desteğini kazanıyordu. Dalaverelerini öğrenen Reformcular Zirvesi hakimleri onu Yüce Meclis'in önüne getirdiler. İleriye atılan bir aslanın görüldüğü Cumhuriyet sancağı altında onu sorguya çektikten sonra kentin özgürlüğüne karşı suç işlediği kanısına vardıklarını öne sürdüler. O alaycı bir küçümsemeyle bu ayakkabıcılara ve bu kasaplara yanıt vermişti. İdam hükmünün okunuşunu dinlediği zaman derin bir şaşkınlığa kapıldı. Adeta uyur gibi cezaevine götürüldü. Ama oraya kapatılışından hemen sonra şaşkınlığından sıyrılarak genç kanının tüm sıcaklığı ve coşkun ruhuyla yaşamı özledi. Zevkleri, silahlar, kadınlar, atlar gözlerinin önünde birbirlerine giriyordu. Bunlarla bir daha eğleşemeyeceği düşüncesiyle o kadar öfkeli bir umutsuzluğa kapıldı ki yumrukları ve alnıyla hücresinin duvarlarına vurdu. Öyle olurcasına sesler çıkardı ki bu sesler çevredeki kent soyluların evlerinde ve kumaşçıların dükkanlarında duyuluyordu. Bu bağırışlara koşup gelen gardiyan onu kana ve köpüğe bulanmış buldu. Sir Nicola Tuldo 3 gün ve 3 gece çılgınca bir öfkeyle uludu. Reformcular Zirvesi'ne onun hakkında bir rapor hazırlandı. Yüce Senyörlüğün üyeleri ibedi işleri baştan savarak talihsiz mahkumun durumunu incelediler. Devletin tuğlacısı Leone Rancati dedi ki, bu adam Siena Cumhuriyeti'ne karşı suçunun karşılığını başıyla ödemek zorundadır. Kimse kent anamızın kutsal haklarını çiğnemeksizin bu borcun kefaretini ödeyemez. Onun ölmesi gerekir ama ruhu onu yaratan Tanrı'ya aittir. Onun bizim hatamızdan dolayı umutsuzluk ve günah içinde ölmesi uygun olmaz. Şu halde iktidarımızda olan tüm yollardan onun sonsuz selametini sağlayalım. Bilgeliğiyle ün yapmış fırıncı Matteino Renzano da sırası geldiğinde ayağa kalkıp konuştu. İyi söz ettin Leone Rancati. Bu nedenle mahkuma yapıcının kızı Catherine'i göndermek uygun düşer. Bu fikir tüm senyörlük tarafından onaylandı. Nicola Tuldo'yu cezaevinde ziyaret etmesi için Catherine'e çağrı çıkarılması kararlaştırıldı. O sıralarda yapıcı Giacomo'nun kızı Catherine, erdemleriyle Siena kentine hoş kokular yayıyordu. Baba evinin küçük bir odasında kalıyor ve kefaret rahibelerinin kıyafetini giyiyordu. Beyaz yünüden giysisinin altına kemer olarak demir bir zincir sarıyor, her gün bir saat süreyle kendisini kamçılıyordu. Sonra kollarındaki yaraları göstererek işte benim güllerim diyordu. Odasında zambaklar ve mor menekşeler yetiştiriyor. Bunlardan bakire ve ermişler Sunaklarına çelenkler yapıyordu. Bu sırada İsa'ya ve Meryem'e övgü için halk dilinden ilahiler okuyordu. Siena'nın bir acı mekanı ve bir neşe evi olduğu bu hüzünlü yıllarda Catherine mahkumları ziyaret ediyor ve fahişelere şöyle diyordu. Kardeşlerim, sizi kurtarıcının sevgi dolu yaralarında saklamak isterim. Böyle bir iyilikle yanıp tutuşan pek saf bir bakire de ancak Siena'da tomurcuklanabilir ve çiçek açabilirdi. Siena, kötülükleri altında ve suçları arasında kutsal bakirenin kenti olarak kalıyordu. Hakimler tarafından uyarılan Catherine, Ser Nicola Tuldo'nun ölüme gönderileceği günün sabahı cezaevine geldi. Genç adamı hücrenin döşemesine uzanmış, feryatlarla küfür ederken buldu. Cennetten inmiş kutsal Dominik'in alnına bizzat koymuş olduğu beyaz peçeyi kaldırınca mahpusun tanrısal güzellikteki yüzünü fark etti. Ağzını kaplayan köpüğü silmek üzere kendisine şaşkınlık içinde bakan adamın üzerine eğildi. Ser Nicola Tuldo hala vahşi olan gözlerini ona çevirerek dedi ki, ''Defol, beni ölüme gönderen Siena'dan olduğun için senden nefret ediyorum. Ah Siena, aşağılık yırtıcı dişlerini Perugiyalı bir soylu kişinin gırtlağına geçiren gerçek bir dişi kurtsun sen. Ey dişi kurt, ey utanmaz, vahşi kancık av köpeği.'' Catherine ona yanıt verdi. ''Kardeşim, bir kent ve de dünyanın tüm kentleri Tanrı'nın ve meleklerin kentinin yanında nedir ki? Ben Catherine'im, seni sonsuz düğünlere davet etmeye geldim.'' Bu sesin tatlılığı ve bu yüzün aydınlığı Nicola Tuldo'nun ruhuna birden barış ve ışık saçtı. Genç adam masumiyet günlerini anımsadı ve çocuk gibi ağladı. Apennin dağları üzerine yükselen güneş hapishaneyi ilk ışıklarıyla ağartıyordu. Catherine, işte şafak dedi. Sonsuz düğün için ayağa kalk kardeşim, ayağa kalk. Sonra onu yerinden kaldırarak Fra Cataneo'nun günahını çıkartacağı küçük kiliseye götürdü. Ser Nicola Tuldo daha sonra kutsal ayinin sevabına ve İsa'nın bedenine erişti. Ardından Catherine'e dönüp dedi ki, ''Benimle kal, beni terk etme, böylece iyi olacağım ve mutlu öleceğim.'' Suçlunun cezasını infaz zamanını bildirmek üzere çanlar çalmaya başladı. Catherine ona yanıt verdi, ''Tatlı kardeşim, seni adalet yerinde bekleyeceğim.'' O zaman Ser Nicola Tuldo hazla kendinden geçmiş gibi konuştu. ''Nasıl, demek ruhumun tatlılığı beni kutsal adalet yerinde bekleyecek.'' Catherine dua edip düşündü. Tanrım, kutsal adalet yeri diye adlandırdığına göre ona büyük bir ışık gönderdin. Ser Nicola sözünü sürdürdü. Evet, güçlü ve şen gideceğim. Sizi yeniden bulacağım yerde olmak sanki 1000 yıl beklemem gerekiyormuş gibi gecikiyor. Catherine hapishaneden çıkarken tekrarladı. Düğünlere, sonsuz düğünlere. Hükümlüye biraz ekmek ve şarap verildi. Kara bir cübbe giydirildi. Kent muhafızları onu boru sesleri arasında ve Cumhuriyet'in sancağı altında inişli çıkışlı yollardan götürdüler. Sokaklar meraklılarla doluydu. Anneler ölüme gitmekte olan kişiyi göstermek için kucaklarında küçük çocuklarını havaya kaldırıyorlardı. Bu sırada Nicola Tuldo Catherine'i üşülüyordu. Uzun süre acılaşmış dudakları sanki ermiş kızın hayalini öpmek için hafifçe aralanmıştı. Bir süre döşeme taşlı sarp yolu tırmandıktan sonra kafile kente egemen bir yere vardı. Hükümlü yakında gözlerinde sönecek damları, kubbeleri, çan kulelerini, Siena'nın burçlarını ve uzakta tepelerin eğimini izleyen surları gördü. O bu görüntüyle kendi doğum yerini, canlı akarsuların meyveler ve çiçekler arasında şarkılar mırıldandığı bahçelerle çevrili, güler yüzlü Perugia'yı anımsadı. Bakıldığında günün lezzetle içe sindirildiği Trasimene Vadisi'ni egemen Taraç'ı yeniden görür gibi oldu. Ve yaşama hasret yeniden kalbini parçaladı. İçini çekti. Ah benim kentim, ah baba evim. Sonra Catherine düşüncesi yeniden ruhuna girdi. Onu taşkın bir sevinç ve dinginlikle doldurdu. En sonunda her cumartesi günü Camiano'dan ve Granoyola'dan köylü kadınların limonlar, üzümler, inciler ve altın sarısı elmalar yaydıkları, ev kadınlarına açık saçık sözcüklerle karışık çağrılar yaptıkları pazar meydanına ulaşıldı. Dar ağacı orada kurulmuştu. Ser Nicola Tuldo, Catherine'in başını cellat kütüğüne dayamış dua ederken gördü. Basamakları sabırsız bir sevinçle tırmandı. Catherine, genç adamın gelişiyle ayağa kalktı, bir eşin kocasıyla bir araya gelişi havasında ona doğru döndü. Giysisinin yakasını açtığı dostunu cellat kütüğünün üzerine sanki bir zifaf yatağıymış gibi kendisi yerleştirdi. Sonra onun yanına diz çöktü. Genç adam 3 kez bütün gücüyle İsa, Catherine dediğinde cellat kılıcını hızla indirdi ve kesik baş bakirenin ellerine düştü. O zaman Catherine kurbanın tüm kanının içine yayıldığını hissetti. Bu kan onun damarlarında hala sıcak olan süt gibi tatlı bir selle taşıyordu Burun delikleri leziz bir kokuyla doluyor, baygın gözlerinden meleklerin gölgeleri geçiyordu. Şaşkın ve hazla kendinden geçmiş bir halde göksel zevklerin sonsuz boşluğuna yuvarlandı. Dar ağacının dibinde duran halk kesiminden Saint Dominic mezhebine bağlı iki kadın hareketsiz yattığını görünce onu telaşla yerden kaldırıp ayakta durmasına destek oldu. Ermiş kız kendine gelerek "Yok katını gördüm," dedi onlara. Kadınlardan biri bakirenin giysisini kaplayan kanı bir süngerle yıkamaya hazırlandığı sırada Catherine ona sertçe engel olarak dedi ki "Hayır, bu kanı benden yok etmeyin. Allığımı ve güzel kokularımı benden asla almayın." 11. ayrımın sonu, sayfa 139.